Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Rüyaların Yorumu, Sigmund Freud'un 1899'da yayımlanan ve psikanalizin temel metinlerinden sayılan incelemesidir. Kitap, rüyaları rastgele gece görüntüleri olarak değil, bilinç dışı ruhsal süreçlere ulaşmak için yorumlanması gereken oluşumlar olarak ele alır. Freud'un temel amacı, rüyanın görünen öyküsüyle onu doğuran, doğrudan kabul edilemeyen istekler, anılar ve çatışmalar arasındaki farkı açıklamaktır. Bunu kendi rüyalarından, hastaların aktardığı örneklerden, dil sürçmeleri, çağrışımlar ve gündelik deneyimlerden yararlanarak yapar. Eser, klinik gözlem, kişisel deneme ve kültürel yorumun iç içe geçtiği yoğun bir psikoloji klasiğidir. Freud'un birçok özel açıklaması, özellikle cinsellik merkezli yorumları, günümüz psikolojisinde tartışmalı ya da geçersiz kabul edilir. Buna rağmen kitap, bilinç dışının insan davranışındaki rolü, sembollerin anlamı ve anlatıların yorumlanması üzerine düşünme biçimlerini kalıcı biçimde etkilemiştir. Bu nedenle eser, kesin bir rüya sözlüğü değil, tarihsel olarak etkili bir yorumlama yöntemidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak rüya, bastırılmış isteğin dolaylı biçimde gerçekleşmesidir. Freud'a göre rüyanın ana işlevi, uyanık yaşamda engellenen ya da kabul edilmesi zor olan bir isteğe dolaylı bir doyum sağlamaktır. Bu önerme her rüyanın keyifli olduğu anlamına gelmez. Kaygı verici, saçma veya acı veren rüyalar da istek, korku, suçluluk ve ruhsal savunmaların karmaşık çatışması içinde ortaya çıkabilir. Freud özellikle çocukların rüyalarını daha yalın örnekler olarak görür. Çünkü çocuklarda istek ile rüya içeriği arasındaki mesafenin daha kısa olduğunu düşünür. Yetişkin rüyalarında ise aynı istek doğrudan görünmek yerine değişmiş bir biçim alır. Kitabın tartışmalı yanı da buradadır. Freud, rüyaların büyük bölümünde gizli bir isteğin bulunduğunu savunur ve bu isteği sıklıkla çocukluk deneyimleri ile cinsel dürtülerle ilişkilendirir. Modern araştırmalar rüyaların tek bir işleve indirgenemeyeceğini, bellek işleme, duygusal düzenleme ve uyku fizyolojisinin de önemli olduğunu gösterir. Yine de Freud'un kalıcı sorusu önemlidir. Kişinin anlamsız sandığı bir zihinsel ürün, kendi iç çatışmaları hakkında ne anlatabilir? Eserin değeri, bu soruyu sistemli yorumun merkezine koymasındadır. İkinci olarak, açık içerik ile gizli düşünce arasındaki mesafe, Freud, rüyayı anlamak için görülen sahne ile bu sahnenin ardındaki düşünceleri ayırır. Açık içerik, kişinin uyandığında hatırladığı kişiler, mekanlar, olaylar ve görüntülerdir. Gizli rüya düşünceleri ise bu görüntülerin arkasında bulunduğu varsayılan istekler, anılar, çağrışımlar ve çatışmalardır. Yorumun görevi açık içeriği hazır sembol listeleriyle çevirmek değildir. Freud, rüyayı gören kişinin her ayrıntı hakkında kurduğu serbest çağrışımları dinlemeyi daha güvenilir yol sayar. Aynı merdiven, ev ya da yol imgesi, farklı insanların yaşamlarında farklı anlamlar taşıyabilir. Bu yaklaşım, yorumu kişinin özgür diline ve geçmişine bağlar. Ancak yorumcunun çağrışımları zorla tek bir sonuca yöneltmesi tehlikesi de vardır. Freud'un yöntemi, gözlem ile çıkarım arasındaki sınırın her zaman açık olmaması nedeniyle eleştirilmiştir. Buna karşılık açık ve gizli katman ayrımı, anlatıların yüzeyde söylediklerinin ötesinde işleyebileceği fikrini yaygınlaştırmıştır. Edebiyat, sanat ve gündelik konuşma yorumlarında görülen alt metin arayışının önemli tarihsel kaynaklarından biri budur. Kitap, okuru ilk açıklamayla yetinmemeye ama her yorumu da kanıtlanmış gerçek saymamaya çağırır. Üçüncü olarak, rüya çalışması. Düşünceleri tuhaf bir sahneye dönüştürür. Freud, gizli rüya düşüncelerinin uyku sırasında açık rüya içeriğine dönüşmesine rüya çalışması adını verir. Bu dönüşümün ilk önemli işlemi yoğunlaştırmadır. Bir rüyadaki tek bir kişi, birden fazla gerçek kişiden alınmış özellikleri taşıyabilir. Tek bir görüntü birçok düşünceyi bir araya getirebilir. İkinci işlem yer değiştirmedir. Duygusal açıdan önemli bir konu, daha önemsiz görünen bir ayrıntıya aktarılabilir.
Böylece rüyanın merkezinde duran şey, aslında asıl ruhsal ağırlığı taşımayabilir.
Görselleştirme de soyut düşüncelerin sahnelere, kişilere ve mekanlara çevrilmesini açıklar. Son olarak ikinci düzeltme, kişi uyandığında dağınık parçaları daha tutarlı bir hikaye gibi hatırlamasına yardım eder. Bu mekanizmalar, rüyaların neden hem tanıdık hem de tuhaf göründüğünü açıklamaya yöneliktir. Freud için bu biçim değiştirme, uyuyan zihnin rahatsız edici düşünceyi doğrudan yaşamak yerine dolaylı biçimde işlemesidir. Güncel nörobilim bu modeli doğrulanmış bir mekanizma olarak kabul etmez. Fakat yoğunlaştırma ve yer değiştirme kavramları zihnin anlam kurarken seçme, kaydırma ve birleştirme yapabileceğini anlatan güçlü betimlemeler olarak kültürel eleştiride yaşamayı sürdürür. Dördüncü olarak, sansür ve direnç.
Rüyanın neden doğrudan konuşmadığını açıklar Freud'un rüya kuramında sansür.
Kabul edilmesi zor düşüncelerin bilinç düzeyine olduğu gibi çıkmasını engellediği varsayılan ruhsal işlevdir.
Rüya düşüncesi bu engeli aşabilmek için dolaylı, bölünmüş ve çoğu zaman mantıksız görünen bir biçime girer.
Bu yüzden Freud, rüyanın anlaşılmazlığını yalnızca uyku sırasında zihnin düzensizleşmesine bağlamaz. Anlaşılmazlık aynı zamanda içsel çatışmanın izidir. Yorum sırasında ortaya çıkan direnç de bu çerçevede değerlendirilir. Kişi bazı çağrışımları gereksiz, utandırıcı ya da akla aykırı bulup anlatmak istemeyebilir.
Freud tam da bu kaçınmaların araştırmaya değer olabileceğini savunur.
Bu fikir, kişinin kendisi hakkında her şeyi şeffaf biçimde bilemeyeceği düşüncesini güçlendirmiştir. Bununla birlikte her unutmayı veya her itirazı bastırmanın kanıtı saymak, yöntemi yanlışlanması zor hale getirir. Modern eleştirilerin temel noktalarından biri budur.
Yine de sansür ve direnç kavramları, insanın kendi anlatısını kurarken seçici davranabileceğini kavramaya yardımcı olur.
Kitap, rüya yorumunun yalnızca görüntü çözmek değil, anlatılanla anlatılmayan arasındaki gerilimi dikkatle incelemek olduğunu gösterir.
Son olarak,
kişisel rüya örnekleri, yöntemin gücünü ve sınırını birlikte gösterir. Rüyaların yorumu soyut bir kuram kitabı olmanın ötesinde.
Freud'un kendi rüyalarını ayrıntılı biçimde incelediği kişisel bir belgedir.
En bilinen örneklerden biri, Irma'ya yapılan enjeksiyon rüyasıdır.
Freud bu rüyayı mesleki sorumluluk, suçluluk, savunma ve isteklerin iç içe geçtiği bir örnek olarak ele alır.
Bu tür çözümlemeler onun yönteminin nasıl işlediğini somutlaştırır.
Rüyadaki ayrıntılar tek tek ele alınır, ardından gündelik olaylar, ilişkiler ve sözcük çağrışımlarıyla bağlantı kurulur.
Oker böylece Freud'un sonuca nasıl ulaştığını izleyebilir.
Fakat aynı örnekler yöntemin sınırlarını da görünür kılar. Freud hem anlatıcı hem yorumcudur.
Seçtiği çağrışımları geniş biçimde yönlendirebilir ve kişisel malzemesini ne ölçüde açıkladığını dışarıdan denetlemek mümkün değildir.
Ayrıca eser, dönemin Viyana Burjuva kültürünün aile, cinsellik ve otorite anlayışını taşır.
Kitapta daha sonra Oidipus kompleksi olarak gelişecek düşüncelerin ilk biçimleri de görülür. Bu nedenle eser, evrensel ve kesin bir rüya bilimi olarak değil,
kişisel deneyimden genel ruhsal kuram üretmenin güçlü ama sorunlu bir örneği olarak okunmalıdır.
Sonuç olarak rüyaların yorumu, psikoloji tarihi, psikanaliz, felsefe, edebiyat eleştirisi ve kültür tarihiyle ilgilenen okurlar için özellikle uygundur.
Rüyalarını kesin anahtarlarla çözmek ya da güncel klinik psikolojinin geçerli sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise kitaba temkinli yaklaşmalıdır.
Freud'un rüyalardaki her imgeyi belirli bir gizli isteğe bağlama eğilimi, çağdaş bilimsel ölçütlerle yeterince desteklenmez.
Buna rağmen eseri okumak, zihinsel yaşantının yalnızca bilinçli niyetlerden oluşmadığını öne süren tarihsel dönüşümü anlamayı sağlar.
Oker, bir anlatıda ayrıntıların, çağrışımların, unutmaların ve çelişkilerin nasıl yorum nesnesi haline getirildiğini görür.
Bu, özellikle metin çözümleme ve vaka okuma becerisi açısından yararlı olabilir.
Freud'un yöntemi, kanıtın nerede bittiği ve yorumun nerede başladığı sorusunu da canlı tutar.
Benzer rüya rehberlerinden ayrıldığı nokta, sembollere hazır anlamlar vermek yerine rüyayı kişinin geçmişi, dili ve çağrışımları içinde ele almasıdır.
Benzer psikoloji klasiklerinden farkı ise kuramını soyut tanımlarla sınırlamayıp kendi zihinsel malzemesini de tartışmaya açmasıdır.
Kitap, birçok savı tartışmalı kalmış olsa da bilinç dışı,
arzu ve yorum fikrinin modern düşüncede neden bu kadar etkili olduğunu anlamak için vazgeçilmez bir başlangıç metnidir.
En verimli okuma onu hem cesur bir tarihsel öneri hem de sınırları açıkça görülmesi gereken bir yorumlama modeli olarak değerlendirmektir.
Destek olmak isterseniz Sigmund Freud kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.
Görüşmek üzere.